Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Miyate. 40. Ayrım. 6. Bölüm. 13 Kasım. Ebu Haşim kazandı. 58. FBI Genel Merkezi Washington DC. 13 Kasım. 8-15. Hoover binasının çevresindeki caddeler kordon altına alınmıştı. Metropol polisinin arabaları ve barikatlar girişleri kapatıyor, polis ve FBI ajanları gelen geçeni denetliyor, kimliklerini dikkatle incelemeden kimsenin geçmesine izin vermiyorlardı. 6 itfaiye aracı genel merkezin 10. cadde kapısının iki tarafına park etmiş, itfaiyeciler FBI adli tıp ekiplerinin dikkatli bakışları altında bombalı saldırıdan arta kalan enkazın aranmasına yardım ediyorlardı. Kursk ve Morgan, kordonların hemen dışında yer alan televizyoncuların yanından geçtiler, basamakları tırmanarak E caddesindeki hasarsız geçitten yürüdüler. Sıkı güvenlik aramasından, kimlik denetimi, metal dedektörü ve üst yoklaması, kurtulduktan sonra 6. kata çıkan asansöre bindiler. Koridorlar karmakarışıktı. İnsanlar bombadan etkilenmiş doğu tarafındaki eşyaları, öteki üç kanatta alelacele hazırlanmış yeni bürolara taşıyorlardı. "Bahse girerim, Jack öğleden evvel burada olamaz," dedi Morgan. "En azından o kadar uykuya ihtiyacı olacaktır. Kendine kahve al Alexey. Ben bu arada gidip neler oluyor bir bakayım." Morgan gittiğinde Kursk köşedeki makineden bir fincan kahve doldurdu. Sonra pencereye yaklaşıp aşağıdaki sokağa baktı. Temasa geçmesi istenen Büyükelçilik danışmanı, bir gece önceki olayların raporunu, FBI'ın insan avında vardığı son durumu dinlemişti. Kursk, telefon kapanır kapanmaz bütün bu bilgilerin hemen Moskova'ya iletileceğinden emindi. Durduğu yerden, patlamanın sokağın karşı tarafında yarattığı korkunç hasara, binaların, dükkanların ve restoranların parçalanan pencerelerine baktı. Yüzünü buruşturdu. Nikolay Gorev'e bu çılgınlığı durdurmasını söylerken taşıdığı umut kırıntılarının yok olduğunu fark etti. Sinir gazı bombası patlatılsın ya da patlatılmasın, bu iş nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Nikolay artık yaşayan bir ölüydü. Nikolay nereye saklanmaya çalışırsa çalışsın, Kursk onun acımasızca izleneceğini biliyordu. Canlı da yakalansa, sadece Rusların ihanet suçlaması bile kurşuna dizilerek ölmesine neden olacaktı. Morgan başını sallayarak döndü. Murphy saçlarını yoluyor. Hiçbir yere varamadığımızı, çıkmaza saplandığımızı söylüyor. Hastanelerle özel ameliyathanelerden bir şey çıkmamış mı? Bizimkiler aramayı yarım saat önce tamamlamış. Gorev'in tarifine uyan kimse yokmuş. Kursk fincanını bıraktı. Duvardaki haritaya yaklaşıp inceledi. Alnı düşünceden kırıştı. "Ne düşünüyorsun Alexey?" diye sordu Morgan. "Arama bölgesindeki bütün Çeçen ve Arap kökenli doktorları denetlediniz mi?" "Tabii. Rusları değil ama. Ruslar listede yoktu. Belki de olmaları gerekirdi." Morgan çenesini sıvazladı. "Ne demek istediğini anlıyorum. Belki de zamanımızı boşa harcıyoruz. Gorev'in yarası belki de bir doktora görünecek kadar ciddi değildi." Omuz silkti. "Ama peki bunu Murphy'ye söyleyeyim, bakalım daha fazla insan ayırmaya ne diyecek?" Morgan gitmeye davranırken Kursk bir şey daha düşündü. Bunun bir kumar olduğunu, zamana karşı girişilen umutsuz bir kumar olduğunu biliyordu. Ama düşündükçe kaybedecek bir şey olmadığını görüyordu. Telefonu gösterdi. "Bir yere telefon etmek istiyorum." "Tabii, dışarı çıkmak için 9'u çevir." Morgan çıkıp kapıyı kapattı. Kursk ahizeyi kaldırıp numarayı tuşladı. Chesapeake 13-15. Öğle sonrası Gorev ve Carla yazlık evin önünde durduklarında Winston koyunda hava soğumuş, rüzgar şiddetini giderek artırmıştı. Muhammed Raşit verandaya çıktı. Gözlerini otomobilden inenlere dikti. "Demek sonunda döndün." Gorev, Plymouth'un kapısını çarptı. "Yolu biraz uzattım." Raşit homurdandı. "Ben de öyle duydum. Gördüğüm kadarıyla hala hayattasın." Baş parmağıyla kapıyı gösterdi. "İçeri, ikiniz de. Konuşmamız lazım." "Ne oldu?" diye sordu Gorev. Planda bir değişiklik oldu. Washington DC 12.02. Harry Judd sıkıntılı bir adamdı. Onu sıkıntıya sokan, patronunun yanında oturan FBI başkanıydı. Ya da daha doğrusu FBI başkanının söyledikleri. Judd, 30 dakika boyunca Douglas Stevens'ın konuşmasını dinledi. Kulaklarına inanamıyordu. Başkan sözünü bitirdiğinde Judd hala gizli servis hayatındaki en büyük şokun etkisinden kurtulmaya çalışıyordu. Beyaz Saray'da bir köstebek olabilir mi diyorsunuz? Teröristlere yardım eden biri. Kanıtlara bakınca bu mümkün, dedi Stevens. Köstebek kelimesini kullanırken tereddüt ettim Bay Judd. Ne kadar iğrenç olursa olsun, hain daha doğru bir tanım olurdu. Stevens'ın kanıtlarını dinlemesine rağmen, Judd hala El-Kaide'nin Beyaz Saray'a bir muhbir yerleştirmiş olabileceğine inanamıyordu. Eğer sormamın bir sakıncası yoksa efendim, benim rolüm ne olacak? Bu kişi her kimse, bulmamıza yardım etmeni istiyoruz, dedi koruma müdür yardımcısı Rob Owens. Bulmak derken, hemen demek istiyorum. İstediğin imkanlardan yararlanmak için tüm yetkilere sahipsin Harry. Bu ortak bir operasyon olacak değil mi? FBI ile gizli servis birlikte çalışacak. Doğru, dedi Stevens. Neden? Bir sorun mu var Bay Judd? Şaka mı ediyorsun, diye düşündü Judd. Hem de ne sorun? Federal büro ile gizli servis arasında uzun zamandır bir rekabet, bir kıvılcımdan parlayıverecek bir anlaşmazlık, dolayısıyla güvensizlik vardı. FBI'nin Beyaz Saray'daki varlığı genellikle iş için başvuranların geçmişini denetlemekle sınırlıydı. Gizli servisin gözünde federaller, mankafa, kaslarını şişirip dolaşan 200 kiloluk gorillerdi. Servisler arasındaki kıskançlık ve rekabet yüzünden bir tarafın diğerine bilgi aktarmaması sıkça rastlanan gerçeklerdendi. FBI Başkanı Judd'un şüpheciliğini sezmişti. Normalde federal büronun operasyonun yönetimini ele alması beklenir ama bu durumda muhbirin daha çok gizli servis bölgesinde faaliyet gösterdiğini düşünerek el ele çalışmamız daha doğru olur. Endişelenmeyin Bay Judd, en azından bu sefer herkes aynı şarkıyı söyleyecek. Servis ve federal büro arasında mutlak ve tam bir işbirliği olacak. Size bu konuda söz veriyorum. Judd buna ancak tanık olduğunda inanabilirdi. Öyleyse nereden başlayacağız? FBI Başkanı odayı arşınlamaya koyuldu. İşe her Ulusal Güvenlik Konseyi üyesinin geçmişini yeniden gözden geçirmekle başlayacağız. Tabii başkan dışında herkes demek istiyorum. Zaman aleyhimize işliyor. Onun için kademe kademe araştırma yaparak vakit kaybedemeyiz. Tüm imkanlarımızla girişeceğiz. İlk adımda telefonları dinlemeye alacağız. Ev ve büro telefonlarını. Bu arada karılarını, kız arkadaşlarını, sekreterlerini de izleyeceğiz. Nereye gittiklerine, kimlerle konuştuklarına bakacağız. Judd bir kaşını kaldırdı. Bazı ensesi kalınların özel hayatına girmekten söz ediyoruz. Önemli kişilerin. Aynı zamanda da ulusal güvenliğe karşı muhtemel bir faaliyetten bahsediyoruz Harry. Onun için bırak da bu sorunla biz ilgilenelim, dedi Owens. Ya adamların e-postaları? Gerekirse onları izlemek için de yazılı izin alacağız, dedi Stevens. Bunu söylerken sadece kuşkulu olduklarına karar verilen insanların özel mülkü olan bilgisayarlardan söz ettiğinin farkındaydı. Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin kullandıkları bilgisayarların çoğunun, özellikle de Beyaz Saray ve hükümet binalarında bulunanların parası yönetim tarafından verilmişti. Bu bakımdan hepsi hükümet malı sayıldıklarından, buradaki elektronik postaların incelenmesi için yazılı izne gerek yoktu. Öte yandan gizli servisin elinde Amerika'nın herhangi bir yerindeki hemen her bilgisayara girebilecek teknoloji vardı. Geçen bir ayın bütün kayıtlarını incele. Dikkatini çekecek herhangi bir şeye ya da kuşkulu bir numaraya rastlarsan telefon şirketine resmi tebliğde bulunur, numaranın kime ait olduğunu sorarız. Eğer 24 saat sonra bir şey bulamamışsak, araştırmayı Beyaz Saray'da çalışan herkese, askeri personele, büro çalışanlarına, gizli servis ajanlarına, yukarıdan aşağıya herkese yayarız. Ama bu işi yapan her kimse Mantık onun acil durum odasına ve veya oval ofise de rahatlıkla girebildiğini söylüyor. Onun için listeyi daraltmakta bu bilgiden hareket ederiz. Her iki odada ne sıklıkta dinleme cihazı taraması yapılıyor? Gizli servis, ESIT, gizli elektronik istihbarat cihazı bulmak için Beyaz Sarayı, Camp David'i ve başkanlık otomobil ve uçaklarını düzenli olarak elektronik taramadan geçiriyordu. Her gün, dedi Jude. Hatta eğer gerekli bulursak saat başı. Özellikle de buraya yerli ya da yabancı resmi konuk gelmişse ya da başkanın gece yatısına misafiri olmuşsa. Gelenin başkanın siyasi dostu ya da Hollywood yıldızı olması önemli değil. Bu durumda herkes şüpheli durumdadır. Kaldıkları odaları tararız. Aynı şeyi sekreterlerden birine gönderilen çiçek demetine de yaparız. Demet'i tararız. Stevens, Rob Owens'a döndü. Dikkatinden kuşkum yok Rob. Ama son derece gelişmiş bir dinleme cihazını atlamış olamaz mısınız? Sanmam. Tarama çalışmaları son derece dikkatli yapılıyor. Kullandığımız araçlar da bu alandakilerin en iyisi. Owens'ın sesi güvenliydi ama hemen Jude'a döndü. Emin olmak için hiç zaman kaybetmeden acil durum odasını ve oval ofisi bir kez daha tarayalım. Ama taramanın göze batmadan odalar boşken yapılmasını sağla. Herifin gözünü açmamak gerek. Ulusal Güvenlik Konseyi korumalarını, nöbet defterlerini bir gözden geçirsen iyi olur. Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin alışkanlıklarında son günlerde bir değişiklik var mı bir araştır. Herhangi bir değişiklik olmuşsa hemen bana haber vermeni istiyorum. Tabii efendim. Owens iskemleden kalktı. Akşam 6'da buraya gelip bana rapor ver. Bir şeyler yakalarsan daha erken de olur Harry. Jude ayaklandı, burnundaki yarayı kaşıdı. FBI başkanına dönmeden önce durakladı. Bir sorum var. Sor bakalım. Başkan dışında konseydeki herkes hakkında araştırma yaptığınızı söylediniz. Bu araştırmanın sizi de kapsadığını düşünebilir miyim? Stevens başını salladı. Beni de kapsıyor Harry.
Chesapeake, 13 Kasım 13.25 36 saat. Çılgınlık bu. Amerikalıların bu kadar zamanda isteklerimizin tümünü karşılamaları imkansız. Daha şimdiden karşılamaya başladılar bile Gorev. Muhammed Raşit mutlu görünüyordu. Suudi Arabistan ve Körfez'deki askerlerinin tümünü çekmeye başladılar. Bunu verilen zaman içinde yapıp yapmamak onların sorunu. Ama süreyi kısaltarak onları gerçeği görmeye zorladık. Dün akşamki bomba gibi, dediğim bu mu? Gerekli bir uyarıydı Gorev, işe yaradı. Bunu sen de kabul edersin. Sen de benim gibi her görevin başarıya ulaşmasının hıza, saldırıya ve şaşırtmaya bağlı olduğunu biliyorsun. Carla ve Gorev salonun ortasında duruyorlardı. Gorev kızgındı. Bomba kullanmak kimin fikriydi? Ebu Haşim'in. Gerekirse kullanılacak bir strateji olarak aylar öncesinden planlanmıştı. Bize anlatmadığın başka stratejiler de var mı? Ukalalık etme Gorev. Hem üstelik ne zamandan beri El-Kaide'nin bütün planlarını bilmek hakkına sahip olduğunu düşünmeye başladın? Şikayet etmeye hakkın yok. İstediğin sonuçlar elde edildi. Amerikalılar süre dolmadan önce bütün tutukluları serbest bırakacaklar. Hepsi Afganistan'a gönderilecek. Rusların ve diğerlerinin de aynı şeyi yapmak zorunda kalmalarına pek bir şey kalmadı. Amerikalılar nereye kadar gitmeye hazır olduğumuzu gördüklerine göre Kuzmin'e ve ötekilere dayanılmaz bir baskı yapacak, sürede olmadan başkentlerini kurtarabilmek için ellerindeki tüm imkanları kullanacaklar. İstediğin bu değil miydi Gorev? Yoldaşlarının serbest bırakılması. Ya sen Carla Şerif, yoksa oğlunun eve dönmesini istemiyor musun? Ya ötekiler serbest bırakılmazsa? Bırakılacaklar. İnancına ne oldu kadın? Neler başardığımızı görmüyor musun? Son iki günde onlarca yıllık savaşta elde ettiklerimizden fazlasını kazandık. Amerikalılara ciddi olduğumuzu göstermek yetti. Onun için bu işi sonuna kadar götürmeye, son saniyeye kadar tehdidimizin arkasında durmaya hazır olmamız gerek. Raşit sırt çantasına uzandı. Bu kadar yeter.
Bu işin planlandığı gibi gitmesinden ikinizin de memnun olması gerekir. Gorev'e baktı. Visto denen o adamla bir randevun vardı. Bu akşam 5'te. Motosikleti alman daha iyi olur. Daha sonra arabaya benim ihtiyacım olacak. Gecenin geç saatine kadar dönmeyeceğim. Raşit Karla'ya döndü. Sen de onunla git. Bakarsın yarası yeniden kanamaya başlar. Gorev masanın üzerindeki kahveye uzandı. Karla'nın iade ettiği barettasını aldı, mekanizmasını kontrol etti. Gerek yok. Zaten yeterince tehlikeye atıldı. Motoru tek başıma kullanabilirim. Benim düşündüğüm sen değilsin. Görevimiz. Söylediğimi yap. Seninle gelecek. Sen işini yaparken o yakınlarda bir yerlerde tehlikeden uzak bekler. Karla Gorev'in koluna dokundu. Önemli değil Nikolay, seninle gelmeyi tercih ederim. Raşit sırt çantasının kayışlarını açtı. Çantanın içinden bir deste dolar çıkarıp Gorev'e uzattı. Biz onun parasının geri kalanı, ona gerekeni ver, bakiyenin teslimatla ödeneceğini söyle. Kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Amerikalılar bizi aramayacaklarına söz vermiş olabilir ama bunun yalan olması da mümkün. Polis ve FBI'ın gözlerini dört açacağından emin olabilirsiniz. Eğer durdurulur, kimlikleriniz sorulur ya da kendinizi tehlikede görürseniz bütün hızınızla kaçmaya bakın. İşi riske atmak istemem, hele bu aşamadan sonra. Gorev, barettayı ceketinin cebine kaydırdı. Endişelenme, dikkatsiz davranmak niyetinde değilim. Raşit, sırt çantasından eyaletler arası bir yol haritası çıkardı. Bisto'ya malzemenin bu gece teslim edilmesini istediğini söyleyeceksin. Minibüsü nereye saklamayı düşünüyorsun? Buraya, garaja. İhtiyaç duyana kadar burada emniyette olur. Raşit haritayı açtı. Sana Visto'yla buluşacağımız yeri göstereyim. Randevu işini sakın yüzüne gözüne bulaştırma Gorev. Planlarımız buna bağlı olabilir. 59. Washington DC 17. Benny Visto yarı çıplak yatakta uzanmıştı. Yanında üzerinde yalnızca bir G-string, ayaklarında iğne topuklu ayakkabılarla onunla çalışan yeni kızlardan biri vardı. Yarı Kübalı, yarı Porto Rikolu, büyük göğüslü, narin vücutlu, 19 yaşında bir kız. Visto başını kocaman yatağın yumuşak yastıklarına gömmüş, belinden aşağısının yavaş hareketlerle yalanmasını izliyordu. Tam zevklenmeye başlamıştı ki kapı açıldı ve içeri kuzeni Frankie girdi. Genç kızı görünce sırıttı. ''Bunu yapmaya devam edersen kötü bir hastalığa yakalanabilirsin beni.'' ''Beni rahatsız etme.'' demiştim. ''Yine ne oldu?'' ''Herif geldi. Arka avluda bekliyor. Siktirici bir motosiklete binmiş. Hangi herif?'' ''Minibüsü filan isteyen. Git Ricky'yi bul. Söyle kıçını kaldırıp gelsin. Ya herif ne olacak?'' Visto yataktan kalktı. Üzerine ipek röptöşambırını geçirdi. Herif doğru zamanda gelmeyi biliyor. Kıza dönüp parmaklarını şaklattı. Siktir git, işim var. Tabii beni. Kız elbiselerini giydi, aceleyle çıktı. Visto sandal ağacından yapılmış bir kutudan beyaz toz dolu naylon bir torba aldı. Motosiklet mi dedin? Frankie başını salladı. Ben gidip bir göz atarken sen Ricky'yi bul. Visto giyindi ve arka tarafta aşağıdaki avluya hakim mutfağa girdi. Kalın demir kapılarla korunan avlu yüksek bir taş duvarla çevriliydi. Kapalı jalüzileri aralayarak avluya bir göz attı. Herif deriden motosiklet elbiseleri giymiş, 1000cc'lik koyu mavi bir Honda'nın yanında sigara tellendiriyordu. Frankie yanında Ricky ile geldi. ''Şuna iyice bir bak Ricky'' dedi Visto. ''Fotoğraftaki ibneye benziyor mu?'' Ricky, jalüzilerin arasından Gorev'in yüzünü inceledi. ''Benziyor beni.'' ''Federallerin onun neden aradığını söylemediklerinden emin misin?'' ''Yok, sadece fotoğrafları gösterdiler.'' ''Herif, diğer adam, Arap'tı, bir de kancık. Belki de geçen sefer arabada herifin yanındaki karıydı. İyice bakamadım.'' ''Belki.'' ''Dedikleri gibi federalleri arayacak mısın beni?'' dedi Frankie. ''Sonra.'' Önce herifi yakından bir görmek, sonra da fotoğraflara bakıp Bu vatandaşı aradıklarından kesinlikle emin olmak istiyorum. Eğer oysa, o zaman herifi teslim etmeden önce federallerin neyin peşinde olduğunu öğrenmeye, onu ele vermeye değip değmeyeceğini anlamaya çalışırız. Elimizi şimdiden açmanın bir yararı olmaz. Bisto sırıttı. Belki de düşündüğümden çok daha büyük bir iş çıkar. Ne demek istiyorsun beni? Bir düşün Frankie, belki de kârımızı ikiye katlayabiliriz. Herifin işinden bir pay ve federallerin ödülü. Ama önce bir bakalım, fazla heyecana kapılmadan bekleyelim. Visto gözlerini yeniden aşağıdaki avluya çevirdi. Güçlü Honda'ya bakıp çenesini sıvazladı. Böyle bir motosiklet onu izlemeni çok daha güçleştirebilir, öyle değil mi Ricky? Kübalı sırıttı.
Endişelenme, düşündüm bile. Benim çocuklardan birinin altında bir Goldwing var. Bağlantıyı sürdürmek ve nöbetleşe çalışmak için cep telefonu kullanacağız. Böylece o izlendiğini anladığında geride kalıp diğerinin peşine takılmasını sağlayacağız. Kaç adamın var?
Ricky'nin sırıtışı daha da yayıldı.
Ben dahil 4. Ben pick-up'ta, Ronnie ile Hector arabada, öteki çocuk da Goldwing'de.
Koca bir konvoy. Visto başını salladı.
Peki, düşündüğünü yap. Benimle işi 10 dakikadan fazla sürmez. İçine sıçma, tamam mı? Merak etme beni, kaçamaz.
Kübalı'nın yaralı yüzünü okşayan Visto'nun gözlerinde tehlikeli bir ışık vardı.
Umarım haklısındır. Yoksa demir parmaklıkların ardında kalmadığına pişman olursun. İyice anladın mı Ricky?
Tabii.
Kübalı ayrıldı.
Ricky'nin çok da zeki olduğu söylenemez. Ya herifi elinden kaçırırsa?
Visto sırıttı.
Bu akşam yapılacak bir teslimat var hala, öyle değil mi?
Baş parmağı ile işaret parmağını torbaya daldırdı. Bir tutam kokain soludu. Damarlarındaki ateşi hissetti.
Pekala. Gidip herifi bir görelim. Elimizdekileri gösterelim.
Gorev, yangın merdiveninden avluya inen Visto ile Frankie'yi görünce sigarasını fiskeledi.
Seni gördüğüme sevindim adamım. İstediklerimin hepsini hazırladın mı?
Minibüs hazır. Bugün boyandı. Kuruması için 12 saat lazım. Bu akşam, en geç gece yarısı, yani tam zamanında hazır olur.
İşaretler ne oldu?
İstediğin gibi, yapıştırılmaya hazır.
Ya gerisi?
Adama malları göster Frankie.
Frankie önde depoya doğru yürüdüler. Gri plastik iki ağır bavulu zorlukla masanın üzerine koydu. Birinin kapağını açtı. Gorev bavulun içinde bir dizi metropol polisi üniforması ve polis şapkası gördü. Malları denetledikten sonra başını memnun bir ifadeyle salladı.
İyi görünüyor.
Öyle olmalı, gerçek mal bunlar. Bunları bulmak epey güç oldu.
Ya silahlar?
Göster Frankie, adamı sevindirelim.
Frankie ikinci bavulu açtı. Bavulun içinde kemer ve kılıflarıyla polis tipi 3 Glock tabanca ve 12'lik 2 Browning tüfek vardı.
Gorev silahları birer birer gözden geçirdi.
Tamam mı? Dedi Visto sonunda.
Sanırım tamam.
Visto işaret parmağını baş parmağına sürttü.
Öyleyse biraz daha nakit göstermeye ne dersin?
Gorev cebinden bir deste banknot çıkarıp uzattı.
Anlaştığımız gibi 5000 daha. İstersen bir say.
Visto parayı saydı, gözleri parlayarak cebine yerleştirdi.
Demek işin sonuna geldik.
Honda'ya baktı.
Anlaşılan malı şimdi götürmeyeceksin, yoksa bu makine ile bir trailer mi çekeceksin?
Her şeyi minibüsle birlikte alırım.
Bana uyar, tabii kalan 10.000'e ödemen şartıyla. Malı nerede istiyorsun?
Gorev, eyaletler arası haritayı çıkarıp, Washington'un 50 kilometre güneyinde, Virginia'daki bir kasabayı gösterdi.
Burada, Piedmont'ta bir kavşak var. Sola saparsan bir Lutherci kilisesi görürsün. 700 metre kadar sonra sağda ormanın içine giren bir patika var. Görmemen imkansız. Ben patikanın sonunda açıklıkta bekleyeceğim. Bu gece tam 10.30'da orada olmanı istiyorum.
Visto başını salladı.
Sorun yok.
Gorev haritayı katladı, cebine yerleştirdi.
Seninle iş yapmak çok keyifli oldu Bay Visto.
O keyif bana ait.
Gorev arkasında Visto ve Frankie Honda'ya doğru yürüdü.
Bir soru sormamın sakıncası var mı? Dedi Visto, Gorev motora binmeye hazırlanırken. Sor bakalım. İnsan bütün bunları neden istediğini sormadan edemiyor. Polis tipi minibüs, üniformalar, silahlar.
Gorev deri eldivenleri ellerine geçirdi. Visto'nun yüzüne tehditkar gözlerle baktı. Sen sadece işin seni ilgilendiren tarafını düşün dersem, umarım alınmazsın Bay Visto. Yoksa aramızda ciddi bir anlaşmazlık olabilir.
Dediğini pek anlayamadım. Birinin canı yanar, hem de fena halde.
Tehdit hemen hedefini buldu. Visto bir iki saniye boyunca ürperdi. Öfkesini saklamak için dişlerini sıktı. Sonunda gürültülü bir kahkaha attı.
Hey, adamım, kızma, sakın kızma.
Motosiklete dokundu.
10.000'imi kaybetmek istemem. Onun için dikkatli git adamım.
Çalışırım Bay Visto. Gorev Honda'nın selesine yerleşti, motoru çalıştırdı. Kaskının siperliğini indirdi. Kapıdan çıkıp gitti. Frankie kapıyı kilitleyip Visto'nun yanına döndü.
Ne düşünüyorsun beni?
Ne mi düşünüyorum?
Karşımızda kahrolası bir orospu çocuğu olduğunu düşünüyorum, hepsi bu.
Visto'nun yüzü vahşi bir ifadeyle kasıldı. Bu herif beni ikinci kez tehdit etti. Kendini ne bok sanıyor ki? Bir tutam daha kokain alıp derin derin soludu.
Ne diyorum biliyor musun? Federallerin canı cehenneme, canları cehenneme. Ben o herifin götünü istiyorum. Bir şey daha söyleyeyim mi? Eğer o pezevenk beni bu işin dışında tutmayı düşünüyorsa neyle karşılaştığını görüp şaşıracak.
40. ayrımın sonu. Sayfa 477. Devamı 41. ayrımda.